Kariyer Hikayeleri serisine hoş geldiniz. Bu seride farklı meslek ve işlerden insanların gözünden o işe, sektöre ve kariyer yoluna beraber bakıyoruz. Benim ismim Ece Ağabeyoğlu. Örgüt psikolojisi uzmanı ve kariyer koçuyum. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. Kariyer Hikayeleri serisinde bugün konuğum Cüneyt ve kendisi haber kameramanı. Cüneyt hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk.
Teşekkür ediyorum bu görüşmeyi kabul ettiğin için. Bize yaptığın işi anlatır mısın? Nasıl bir iş yapıyorsun?
Haber izliyorsanız günlük yaşamda karşımıza çıkan her şeyi, siyaset, aktüel diyoruz biz aslında. Aktüel haber kameramanlığı yapıyorum. Yani yaşamın içinde olan her şeyi biz ekrana yansıtıyoruz. Kısaca bunu söyleyebilirim. Tabii daha çok Türkiye'de bu siyaset üzerinden gidiyor veya işte kazalar, doğal afetler, gösteriler. Ya aklınıza haberlerde izlediğiniz ne geliyorsa hepsi bizim elimizden çıkıyor.
Şunu anladım, aktüel dedin. Aktüel olmayan versiyon da mı var ve aradaki fark ne?
Aktüel stüdyo şartları altında olmayan diye anlatabilirim. Yani diğer çekimler veya diğer izlediğimiz şeyler bir stüdyo ortamında, daha önceden hazırlanmış bir ortamda gerçekleştiriliyor. Ama aktüel çekim tamamen o anki şartlara göre gerçekleşen çekimler. Bunu anlayabiliriz.
Evet, öbürü stüdyo ortamında olduğunu planlı programlı bir ortamda bir uygulama oluyor diye hayal ediyorum. Diğeri ise ister dış mekan ister iç mekan, değil mi?
Evet evet.
Aktüel olaya göre şekillenen bir atıştır.
Bu. Tabii yani bu aktüel sadece haberde geçerli değil. Belgesel, reality show olabilir. Yani bunlar da dış ortamda, stüdyo ortamında gerçekleşmeyen her türlü şey aktüel çekim diye geçiyor aslında. Ama haber kameramanlığının %100 yani tamamına yakını böyle bir ortamda yapılıyor zaten.
Bayağı benim için ilginç bir bilgi oldu. Bundan sonra haberlere bakarken o gözle bakacağım. Teşekkürler. Peki ne kadar süredir bu işi yapıyorsun?
Bu yıl 21. yılımı bitireceğim. Evet, Kasım ayında 21. yılımı bitireceğim.
Bayağı bir tecrübe dinleyeceğiz burada o zaman. Tecrübeden gelen görüşler dinliyor olacağız diye.
Doğru.
Peki sen ne okumuştun? Yani nereden mezunsun? Ve bu işi yapmak için de nasıl bir eğitim almak lazım?
Ben istatistik mezunuyum ama bu mesleği yapan insanlar zaten daha önce benim mesleğe ilk başladığım yıllarda genelde bu işe ilgisi olan insanların özel televizyonlarda bir şekilde stajyerlikle, usta çırak ilişkisiyle öğrenerek mesleğe başlanıyordu. Hangi alandan gelirse gelsin. Ama normalde tabii iletişim fakültesi mezunu olma şartı aranması lazım. Şu anda da genelde iletişim fakültesi mezunları burada çoğunluğu ele geçirmeye başladı diyebilirim ki zaten olması gerektiği gibi. Ama tabii Türkiye'de özel televizyonların açılmasıyla beraber bu iş kamudan çıkıp özele yayılıncaya kadar piyasada eleman olmadığından bu şekilde bir gelişim gösterdi Türkiye'de. Ama normali bunun iletişim fakültesi tabii.
Evet. Peki bu işle ilgili senin en sevdiğin şeyler neler?
Benim en sevdiğim şey esasında seyahat etmek. Yani daha önceden de başka bir meslekte çalışma girişimim olmuştu. Yani kendi mezun olduğum bölümle alakalı şey beni çok kısıtlayıcı mesleklere götürüyordu. Bankacılık, sigortacılık, bunun gibi yani masa başında veya kapalı bir alanda çalışmak gerekiyordu.
Teşekkür ederim. Taşı aldım üstüme. Haklısın bu arada. Yani ilgi alanıma göre öyle bir ortamda bulunmanın zorluğu konusunda. Evet, ben de dinleyenlere bir açıklamada bulunayım. Ben de istatistik mezunuyum ve hatta Cüneyt'i de oradan tanıyorum. Ve bankacılıkta yakinen bildiğim bir sektör, bir başka bölümde konu ederiz. Evet, seni dinliyoruz.
Evet ya, bana uygun gelmediğini düşünüyordum. Bu mesleğin en sevdiğim tarafı seyahat etmek. Bir, ikincisi de hiç monoton değil. Hani bazı insanlar için çok yorucu olabilir. Zaman zaman bana da yorucu geldi. Çünkü güne başlarken iş yerine gittiğinizde neyle karşılaşacağınızı ve o günün sizi nereye götüreceğini asla bilemezsiniz. Bu bir yere kadar gerçekten benim çok sevdiğim bir şeydi. Hala seviyorum ama bazen de gerçekten fazlası olabiliyor. Yani insanı yorabiliyor. Ama en sevdiğim, yani kısaca söylemek gerekirse bir, seyahat, iki, monoton olmaması.
Çok net oldu. Peki sevmediğin veya zorlayıcı bulduğun tarafları neler?
Sevmediğim tarafları plan yapamamak. Ya özel hayat diye bir şey yok yani. Tamamen iç içe geçmiş durumda işle özel hayat insanı. Yani ben izinliyim, bugün çalışmıyorum. Buna yönelik plan yapmak, tatil planı yapmak, ileriye dönük arkadaşlarınızla birkaç ay sonrası için şurada buluşalım, şöyle yapalım. Böyle bir şey yok yani bu meslekte. En kötü tarafı bu. Telefonunuz her an çalabilir, her an bir şey olabilir. Özellikle bulunduğumuz bölge, ülke buna çok müsait. O yüzden en sevmediğim tarafı bu diyebilirim. Zorlayıcı taraflarına gelirsek bir kere çok ağır bir ekipmanla çalışıyorsunuz. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda çok ağır. Yani nasıl diyeyim? Çok pahalı ekipmanlarla çalışıyorsunuz. Gerçekten fiziksel olarak da sağlam olmanız lazım ve bunları her seferinde sahip çıkmanız, aynı zamanda işi yürütmeniz de lazım. Bu gerçekten zorlayıcı bir taraf. Özellikle seyahat ederken, seyahati çok seviyorum dedim. Mesela hiçbir malzemenizi hemen hemen bagaja veremiyorsunuz. Kameranız, bilgisayar, onun dışında mikrofon, aküler, 3G cihazınız, bunların hepsiyle beraber uçağa binmeniz, güvenlikten geçmeniz, bunlar gerçekten çok zorlayıcı şeylerdi. Sadece uçak için değil, her anlamda yani. Bunları sürekli vücudunuzun parçası gibi taşımak zorundasınız. Bu en büyük zorlayıcı şeylerden biri. İkincisi, aktüel demiştim başta. Yani dış alandasınız. Dış alanda karşılaşabileceğiniz her şeyle hava koşulları en başta sizi zorlayacak şeylerdir. Çok sıcak olabilir, yağmur yağabilir, kar yağabilir. Ve zaten çalıştığınız yerler, çalıştığınız bölgeler hep atıyorum deprem bölgesi, sel bölgesi. Yani zaten yaşamanın da zor olduğu yerler oluyor genelde. O yüzden dış şartlar çok zorlayıcı etkenler olabiliyor sizin için çalıştığınız ortamda. Bir de çok fazla bekleniyor tabii. Ya biraz sabırlı olmak lazım. Çok kısa bir görüntü için çok uzun saatler harcanabiliyor. Artı çok fazla insanla mücadele ediyorsunuz. Bu bir stres yaratıyor. Yaptığınız iş anında ekrana yansıyor. Ve karşılaştırılma şansı çok fazla. Yani aynı yerde onlarca kamera ve kameraman olabiliyor. Hepsi canlı olarak ekrana yansıyor. Ve yaptığınız hata, sizin işte bulunduğunuz açı, kaçırdığınız görüntü, bunların hepsi anında size geri dönüşü olabiliyor yani. Hani gizleme, saklama, herhangi böyle bir şansınız yok. O yüzden tabii stresli de.
Evet, bir yandan şunu düşündüm. O zaman belki de zamanla stratejik davranışlar mı geliştiriyorsunuz?
Hani? Tabii tecrübeyle bağlantılı. Burada durursam işte efendim birini karşılayacaksanız arabanın kapısı bu tarafa doğru açılabilir. Bir siyasiyle ilgili bir çekim yapacaksınız. Etrafta işte onu karşılayanlar, korumalar, başka sizin görüşü alanınızı etkileyecek şeyler olabilir. Ona göre bunu tabii zamanla tecrübe ederek öğreniyorsunuz. Nerede durmam gerekiyor, ne yapmam gerekiyor. Ama tabii %50 de şans yani. Beklediğiniz gibi her zaman olmayabiliyor. O yüzden bunun zorlayıcı bir tarafı var yani. Özellikle stres olarak diyeyim aslında. Zorlama değil de stres yaratıyor insanın üzerinde.
Aslında zorlayıcılığı iki anlamda alıyorum ben genelde. Yani zorlayıcılık bazen işte İngilizce'deki challenge terimiyle de kullanılabiliyor. Yani kişiyi geliştiren ve biraz da hoşa giden bir uğraşı gibi de algılanabilir. Ama tabii dozu önemli. Kontrol edilemez derecede sürekli yüksek alıyorsa o tabii strese ve negatif strese yol açabiliyor. Dinlerken ben tabii böyle dışında olduğum için keyifli tarafından dinledim hep. Vay dedim, beyni çalıştırıyoruz. İşte bir yandan kafamız çalışıyor, bir şeyler düşünüyoruz. Bir yandan fiziksel bir çaba da var falan. Ama evet tabii dışarıdan düşününce böyle sürekli içinde olunca daha zor oluyordur diye tahmin ettim.
Evet tabii, ama yani bunu tabii sevmeden yapılacak bir şey değil. Ama zamanla benim aradığım şeyler bu meslekte olduğu için evet zaten severek yaptım ya ve yapıyorum yani hala da.
Çok dinamik olduğunu anladım. Bunu anlamış oldum dinlerken.
Yani. Evet. Hani çok fazla şey var anlatabilecek. Bilemiyorum. Nöbete işte gidip nöbet içeren bir meslek. Bunu da söylemem lazım. Gece gündüz hani sadece bir belli mesai saatlerine bağlı çalışmıyorsunuz. Hafta sonları mutlaka çalışıyorsunuz. Bayramlarda, milli bayramlarda, dini bayramlarda, yılbaşında. Ya bunlar insanların izin yaptığı dönemler, sizin için çalışma zamanları. Ona da göz ardı etmemek lazım tabii. Böyle bir meslek seçecek arkadaşlar için.
Evet, güzel oldu bence bu notlar. Hep bu işi mi yaptın? Kariyer yolunda öncesinde başka iş tecrübeleri oldu mu?
Yine bu seyahatle bağlantılı olarak ben aslında henüz üniversitede okurken turizm alanında çalışacağımı düşünüyordum ve böyle bir plan yapmıştım. O yüzden daha okurken yazları Antalya'da bir tur şirketinin havaalanından gelen turistleri karşılama işini yapıyordum. Aynı zamanda da Rusça öğrenmeye çalışıyordum. Çünkü Rus turistlerin Türkiye'ye böyle yoğun bir şekilde gelmeye başladıkları ilk zamanlardı ve hani bu yönde ilerleyebileceğimi düşündüm. Tabii zordu yani, onun da kendine göre çok farklı zorlukları ve çok güzel tarafları var, ama beni turizmden uzaklaştıran yine o zamanlar da böyle bir takım kriz dönemleri yaşandı ve ülkeye turist gelmemeye başladı. Bir takım maaş alamama, öteleme gibi zorluklarla karşılaşmaya başlayınca düşünüp bunun böyle devam ederse bu şekilde çalışmak istemediğimi düşündüm. Yani daha böyle düzenli ve stabil bir gelir ihtiyacım olduğunu düşünerek meslek değiştirmeye karar verdim ve o zaman bir arayışa girdim.
Bu stabil hayat ve aynı zamanda düzenli gelir bankacılık kadar sabit olanına doğru değil de ikisinin arasında bir yere doğru evrilmiş anlıyorum.
Evet, kesinlikle. Tabii yani onu yapamazdım zaten. O en baştan beri hani yapamayacağımı bildiğim bir şeydi. Bu ailemin de tabii, ailemde de televizyonculukla ilgilenen insanlar olduğu için bir şekilde onların da bana anlatması, tavsiyesi, tanıştırdığı insanlar vasıtasıyla ben bu yönde ilerlemeye karar verdim. Ve böyle devam etti yani. Hani severek yaptım bunca zamanda tabii.
Diğer işin yani öğrenciyken edinilen tecrübeler de bize biraz iş hayatıyla ilgili bir şeyler gösteriyor diye düşünüyorum. Ve gördüğüm kadarıyla yani çalıştığım gençlerde de bunu görüyorum. Sana öbür yaptığın turizm işinin kattığı ya da öğrettiği bir şeyler var mı dersen aklına ne gelir?
Aslında insanlarla birebir iletişim halinde olmakla alakalıydı turizm. Ve insanlar tatil için geldiğinde verdiği paranın karşılığını ve çok daha fazlasını da istiyor. O işte sizden her şeyi yapmanızı istiyorlar. Göreviniz dahilinde olsun olmasın. Yani bu biraz da sabırlı olmamı sağladı. Bu işte de gerçekten sabırlı olmak çok önemli yani. En büyük şeylerden biri bana kattığı önceki mesleğimin. Yani buradaki insanlarla birebir ilişki, çünkü burada da çok iletişim halindesiniz. Daha sabırlı olmamı öğretti ama yani insanlara karşı daha hoşgörülü mü diyeyim. Yani böyle bir şey gerekiyor çünkü yaptığım çok fazla sosyal gruptan, çok farklı insanlardan oluşan kalabalıklarla bir araya geliyorsunuz. Yani böyle bir şekilde bu dengeyi kurmak lazım. O da hassas bir denge çalıştığınız ortamlarda. O yüzden bana bu daha önceki mesleğimi biraz onu öğrettiğini söyleyebilirim.
Güzel bir çıkarım olmuş. Ben de bir çıkarımda bulundum. Kameramanlık falan deyince çoğumuzun aklına sanırım şey gelir. Ekipman, işte görüntü falan gibi. Evet. İşin sadece bir parçası, işe adını veren parçası akla geliyor. Oysa ki buradan ortaya çıkıyor ki sabır, iletişim falan gerektiren bambaşka tarafları var.
Evet tabii. Ekip halinde çalışıyorsunuz bir kere. Yani en başta bir muhabirle çalışıyorsunuz. Ve işin zor kısmı çoğu zaman onunla karşı karşıya geliyorsunuz. Yaptığınız iş dolayısıyla. Onun yaptığı şeylerin gereksiz olduğunu düşünebiliyorsunuz bazen. Çok abarttığını düşünebiliyorsunuz. Yanlış yaptığını düşünebiliyorsunuz. O yüzden biraz ona karşı da sabırlı olmak lazım. Bir ekiple seyahat ederken bir şoför arkadaşınız oluyor, zaman zaman asistanınız oluyor. Yani dediğim gibi yakın çevrenizdeki insanlarla da çok iyi anlaşabilmeniz lazım. Biraz tolere etmeniz lazım. Yani en ufak şeyde tartışmaya girerseniz zaten çekilmez bir hal alır yani bu. O yüzden birazcık sabırlı olmak lazım yani. Bu mesleğin en büyük şeylerinden biri bana göre o. Olmazsa olmazlarından biri.
Pek çok işte de öyle aslında. Kendi işini yapanlar için bile eninde sonunda diğer insanlarla iletişim ve ekip çalışmasına gelip dayanıyor. Bu ise genelde okulda çok öğretilmeyen bir şey. Yani iletişim, sabır, hoşgörü gibi şeyler deneyimleyerek öğrenebiliyoruz.
Evet, tabii. Yani ben hep söylediğim sazlarda. Yeni arkadaşlara da söylediğim şey, yani siz bulunduğunuz iş yerinde ne kadar süre çalışmayı düşünüyorsunuz? Yani en önemli şey o bana göre. Yani ne kadar burada kalmayı düşünüyorsanız beraber çalıştığınız insanlara da o kadar tahammüllü ve hoşgörülü davranmanız lazım. Hani tabii bunun da belli bir sınırı var ama neticede çok sürtüşme halinde olursanız herkesle zaten bulunduğunuz iş yeri de çalışılmaz hale gelir yani. En büyük şeylerden biri bu. Benim düşündüğüm meslek hayatıyla ilgili tavsiye. Verdiğim en önemli tavsiyelerden biri diyebilirim. Ya, ve sadece benim mesleğim için değil, genel olarak her meslek için olabilir bu.
Katılmamak mümkün değil. Sen maddi olarak bunu nasıl değerlendiriyorsun bu işi? Bu da çok sorulduğu için ben mutlaka soruyorum. Çünkü bazen gençler hani maddi getiriye de odaklanarak düşünüyorlar.
Yani şöyle, mesleğe yeni başlandığı zaman her meslekte olduğu gibi bunda da böyle büyük bir maddi getiri beklentisi içine girmemek lazım. Çünkü gerçekten çok düşük ücretlerle işe alımlar olabiliyor. Biliyorum yani çevremde de. Ama zaman içinde tecrübeyle zaten hani her başlayan buraya devam edemiyor mesleğe. Ben gözlemlediğim yıllar içinde bu. Dediğim gibi pek çok özellik gerektiriyor. Bunları sağlayabilenler devam ediyor ve tabii ki ona doğru orantılı olarak ücretlerde de bir artış oluyor. Ama yani gerçekten iyi bir kazanca ulaşmak için bir 5 seneyi harcamak lazım bana göre meslekte yani. Bu da tabii çalıştığınız kurumla da alakalı. Şu an kamu sektöründe çalışanlar daha iyi kazançlar sağlıyor diye düşünüyorum ve gördüğümüz, bildiğimiz o. Yaptığınız seyahatlere bağlı. Ne kadar çok seyahat ederseniz o kadar kazanç da elde ediyorsunuz. Tabii bu en güzel taraflarından biri işin. Aslında ortalamanın üzerinde evet yani kazanç durumu. Eğer meslekte sabırlı olursanız ve hani aranan bir insansanız evet yani iyi kazançlar elde edebilir arkadaşlar.
Evet, o zaman da püf noktası yine işini iyi yapıyor ve aranan kişi.
Tabii liyakat diyoruz yani buna. Evet. Hani bu kesinlikle yani görüldüğü için böyle bunda efendim torpil, adam kayırma vesaire, çünkü bu yaptığınız iş direkt ekrana yansıyor. Onun telafisi olmadığı için ne yazık ki yıllarca çok iyi gidip birkaç hatayla kötü yerlere gelen insanlar da oldu. Gördüm yani, hani meslekte devam edemeyenler oldu. Ama yani bu da tabii çok kötü bir taraf. Çünkü her şey göz önünde. Özellikle YouTube'da, yani kameramanlar için de geçerli ama muhabir arkadaşların da başına hani dil sürçmeleri, yanlış ifade etmeler, bir takım şeyler geliyor ve hani dediğim gibi gerçekten uzunca süre unutulmuyor bu
YouTube
medya sektöründe.
Evet,
yani hani evet. Aslında çok güzel bir taraftan ama bizim mesleğimiz tamamen göz önünde olduğu için, görsel de bir şey olduğu için hatasının telafisi olmayan bir meslek. Evet. Öyle söyleyebiliriz.
YouTube örneği de bana net bir şekilde bunu düşündürdü.
Evet.
Peki sen, gerçi söylediklerin arasında epeyce vardı. Hani bu işi yapmak isteyenlere ya da yeni başlayanlara ne tavsiye edersin diye. Ayrıca sorsam ekleyecek bir şey çıkar mı?
Tabii.
Yoksa
yani şu an için ekleyeceğim şeyler var. Benim başladığım zamanla şimdi arasında çok büyük bir fark var. Bir kere yani şu an artık internet yayıncılığı diye bir şey var. Herkes elinde bir telefonla, birer kameraman aslında. Ve bulunduğu olayları, gördüğü şeyleri çekip internette yayınlayabiliyor. Zaten bence bu mesleğin geleceği ona doğru gidiyor. Yani pek çok bağımsız kameraman, gazeteci, hatta muhabir kameramanlar bana göre ortaya çıkacak. Belki kendi kanalları olacak ve yayın yapacaklar. Bağımsız Hı-hı. gazeteciler çoğalacak. Hı-hı. Ve insanlar zaten kendi belki dünya görüşüne hitap eden insanları takip edecek. Televizyon tamamen bırakacak. Ama bir de bu kurumsal yayıncılık yapan büyük kanallar, ulusal yayın yapan kanallar, yerel kanallarda çalışacak arkadaşlarla da artık teknolojik olarak kendini çok geliştirmiş olmak gerekiyor. Yani mutlaka drone kullanmasını bilmesi gerekiyor. İnternet teknolojisine çok hakim olması gerekiyor. Editing, yani montajlamayı bilmesi gerekiyor bence. Ki artık telefonda bile yapılabiliyor. Yani pek çok eskiden aranmayan özelliği şimdi bir arada bulundurması gerekiyor. Tabii bunların yanında da bir estetiği, bakış açısı, bir takım böyle yetenekleri de olması gerekiyor. Yani tabii her meslekte olduğu gibi sürekli eklenerek gidiyor yani aranan özellikler eskiye nazaran.
Evet, peki şey soracağım, yetenek dediğin için bu bahsettiğin özellikler kişide hazır olan yetenekler mi sence, yoksa geliştirilebilir, öğrenilebilir mi?
Ben bazılarının doğuştan geldiğini düşünüyorum. Özellikle kameramanlıkta ve haber kameramanlığında. Özellikle resim bilgisi, kompozisyon bilgisi. Bu yani bazı çocuklarda görürsünüz. Eline fotoğraf makinesi verirsiniz. Gerçekten hı hı. çok güzel fotoğraflar çeker. Bazıları da yarısı şey yapamaz, ortalayamaz. Yani hı hı. siz baktığınızda yani anlarsınız zaten onu. Yani ben bilmiyorum hani çocukken öyle miydi ama ilk başladığım zaman ilk görüntülerimde zaten güzel olduğunu o zamanki eğitmenlerim söylemiş. Daha ilk hı hı. görüntülerimde belli olmuştu. Bilemiyorum hani daha önce fotoğrafta falan böyle bir şeyim var mıydı? Ben de farkında değildim. Ama mutlaka bence bir şey var, bir yetenek katkısı var yani. Bir yeteneğin birazcık doğuştan olması gerekiyor gibi geliyor bana.
Dolayısıyla doğal bir hem ilgisi hem yeteneği varsa evet. biraz daha kolay evet. diyorsun.
Evet, zaten hani yeteneği, şey, ilgisi varsa bu insanın yeteneği de var demektir gibi geliyor bana. Çok istisnadır. Hem yeteneği olmayıp hem bu işi yapacağım diye direten görmedim de ben. Evet. Yani zaten yapamaz ve yani piyasada kalamaz.
Orası da benim ilgi alanım. Evet, o konuda şu an verecek hızlı bir cevabım yok ama araştırmaya, okumaya, öğrendiklerimi paylaşmaya devam ediyorum. Benim çok ilgimi çeken bir alan, yani yetenekler ve ilgi alanları ve istek karmasının yarattığı sonuçlar. Sevdiğim evet. kısım o benim. Sen çocukken ne olmak isterdin?
Çocukken mimar olmak istiyordum. Hatta böyle üniversite sınavında falan ilk tercihlerim tamamı mimarlıkla alakalıydı. Tabii olmadı, yetmedi yani. Benim puan o zamanki değil. Çalışmam yetmedi, puanım yetmedi ondan sonra. Ve hani istediğim üniversitelerde değildi. Aslında belki başka üniversitelerde tercih etseydim kazanabilirdim ama neyse olmadı. Ama benzerlik veya şeyleri var mı bu yaptığım evet. işte? Yine görsel bir iş yapıyorum bence. Bir de burada daha hayal gücümü, yani mimarlıkta da kullanabilirsiniz ama tabii bu da maddi imkanlarla alakalı. Siz ne kadar istediğiniz gibi bina çizerseniz çizin, maddi imkanlar ölçüsünde o hayata geçirilebiliyor. Kameramanlıkta öyle bir şey daha kolay. Hayal gücünüzün şeyle sınırını zorlayabilirsiniz ve hani bunun için herhangi bir maliyet yok. Kamera zaten elinizde. İşinizde çok oldu. Yaratıcı olabilirsiniz yani.
Doğru, yaratıcı işlerin bazılarında müşteri bütçesi sınırlayıcı olabiliyor. Tabii. Dediğin doğru, değişik bir bakış açısı oldu.
Evet, yani böyle.
Peki, benim sorularım bu kadardı ama senin eklemek istediğin başka bir şey var mı?
Ben yani hani bu mesleği seçmek iyi düşünen, yani iletişim okumak isteyen, iletişim okuduktan sonra tabii pek çok alanda ilerleyebilir insanlar iletişim fakültesine mezun olduktan sonra illa ben habercilik yapacağım diyorsa yani az çok biliyordur gerçi. Genelde staja geliyor arkadaşlar. Yani nasıl bir şeye benzedin, ama gerçekten stajla veya okulda öğrenilenle gerçek hayat birbirine her şeyde olduğu gibi çok farklı çalışma alanı. Çok güzel tarafları var. Çok severek yaptım hani mesleğimi, ama dediğim gibi sevmeden yapılacak bir meslek değil. Yani özel hayatına dair pek bir şey kalmayacak. Onu söyleyeyim. Sen de biliyorsun zaten, yani hani ne tatil planı yapabilirdim. Çoğu arkadaşımın evlilik törenlerine bile katılamadım. Kendi özel ailemle alakalı şeyleri çoğunda belki yurt dışındaydım. Daha önceden akredite olduğum işler vardı. Yani tatillerimi istediğim gibi planlayamadım. İstediğim kadar izin alamadım. Yani izinden çağrıldım. Böyle pek çok şey yaşadım. Hani benim için en zorlayıcı kısım bu olduğu için bundan sürekli bahsediyorum. Ya bunları göze alarak diğer tarafları, işte ekipmanın ağırlığı, iş yaşamındaki stres, sürekli nöbet, ondan sonra hafta sonlarının olmaması. Ha, bunlar da şeyleri. Ama hani buna şikayet ederek söylüyorum. Bu zorlukları bilerek bu şeye karar verirlerse bu alanda ilerlemeyi hani ve severek yapmak gerektiren bir meslek. Gerçekten tavsiye ederim. Yani çok güzel. Yani güzel tarafları bir kere bir şekilde tarihe tanık olmak. Çok tarihi ana ben de şahit oldum. Hayatta göremeyeceğimiz ve bulunamayacağımız kendi imkanlarımızla yerlerde bulunmak. İnsanlarla tanışmak. Bunlar tabii çok büyük artıları. Yani çok güzel yerlere seyahat etmek. Ne bileyim olimpiyatlara gitmek, atıyorum işte çok önemli spor organizasyonlarında bulunmak. Böyle şeyler de işin içinde. Tabii ben hep kötü taraflarından bahsediyormuş gibi oldum ama çok güzel tarafları da var tabii yani.
Bayağı etkileyici. Ben de şimdi hayal kurdum. Uzay mekiğinin atılışını izleyen birisi gibi hayal ettim kendimi mesela.
Evet. Mesela yani evet.
Evet, her veya, şey olabilir.
Yani ilk belki şey olacak, Mars'a giden ilk mekikte evet birer gazeteci alınmış olacak, yani kameraman, muhabir. Bir haber ekibi olacak.
Tüm dünyadan alırlar oraya da muhtemelen.
Yani işte olabiliyor yani böyle şeyler. Mesela benim için hani en önemli şeylerden biri Dalai Lama'yla tanışmak. Yani hani anlatabileceğim hani başka bir şey var. Ya çok şey var da tabii bu şimdi o artık şeye giriyor. Anıları anlatmaya giriyor.
Aynen. Ben de düşündüm. Bir program daha yapsak ne ilginç anlarını anlat desem bayağı malzeme çıkacak oradan.
Yani evet, oradan çok fazla şey çıkar ama tabii hepsi birbirine çağrıştırıp insanın aklına geliyor yani. Böyle.
Çok teşekkür ediyorum Cüneyt.
Rica ederim
tekrardan.
Ece. Ben de teşekkür ederim.
Için, samimiyetin için.
Umarım güzel olmuştur.
Evet, olmuştur diye tahmin ediyorum.
Aydınlatıcı olmuştur.
Ben aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. Umarım dinleyenler için de öyle olmuştur. Cüneyt'e tekrar teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu podcast yayınlarımı beğeniyorsanız paylaşmayı ve takibi almayı lütfen unutmayın. Kariyer Hikayeleri serisinde konuk olmak veya görmek istediğiniz meslekleri iletmek için bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca her türlü öneriniz için de ulaşabilirsiniz. Mail adresim ece@kendiyolun.com. Instagram'da doğrudan mesaj yoluyla Ece Ağabeyoğlu sayfasından da bana yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.